Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler. Ahval YouTube ekranlarında bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, İlhan Tanır'la 4 ay aşkındır sürdürdüğümüz ABD seçimleriyle ilgili yayınlarda artık seçim sonrasını konuşuyoruz. İlhan merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
Merhabalar, iyidir. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Şimdi seçim sonrasında ilginç gelişmeler yaşanmakta. Bunlardan başlamak istiyorum. Öncelikle Georgia ve Arizona'yı Joe Biden kazandı. Yani demokratların kalesi gibi görünen iki eyalette Joe Biden'ın alması bu çoğu kişi için ve özellikle cumhuriyetçiler için sürpriz oldu. Georgia açıkçası benim için de sürpriz oldu ama Arizona'da John McCain'in eski ABD başkan adayı, Cumhuriyetçi Parti'den senatör, vefatı öncesi Trump'la yaşadığı tartışmalar ve eşinin daha sonrasında Joe Biden yanlısı reklamlar yapması nedeniyle ben Arizona'da çok şaşırmadım. Olabileceğini de düşünüyordum. Sen ne diyorsun bu konular hakkında? Özellikle Georgia ve Arizona üzerinden bakarsak Joe Biden'ın bu cumhuriyetçi eyaletlerde kazanmasına.
Evet, ben bu arada sen konuşurken bir taraftan tweet atmaya çalıştım. Henüz sanırım linki bulamadım canlı yayının. Az sonra sanırım tamam, sen attığında ben de onu atmış olurum. Georgia ve Arizona, senin de söylediğin gibi Trump'ın aslında bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi olarak ben düşündüm. Trump neden kaybetti bunu? Yani görülen o ki salgınla alakalı olarak salgınla mücadeleyi eline yüzüne bulaştırmasına rağmen Amerikan halkı çok da böyle büyük bir tepki koymadı ortaya. Hatırlayalım. Şu anda sanırım 72 milyon civarı aldığı oy. İstersen ben check etmedim en son ama yani bir önceki seçimde aldığından 10 milyondan daha fazlasını aldı. Evet, Biden tabii ki daha fazla aldı. Şu anda 5,5 milyon civarında.
Söylemeyi unutmayalım. Yani Amerikan tarihinde bu seçime kadar en fazla oyu Barack Obama almıştı ama bu seçim itibariyle en fazla oyu alan kişi birincisi Joe Biden, ikincisi Donald Trump oldu. Yani Amerikan tarihinde bir başkanlık adayının en fazla aldığı ikinci oyu aldı.
Evet. Yani biz bunu aylardır konuşuyoruz. Ondan dolayı bir anlamda bu 4 aydır sürdürdüğümüz Amerika seçimleri işte podcastinin de seçim sonrası hesabını alıyoruz beraberce. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi oydu. Yani Trump'a gerçekten Cumhuriyetçi Parti içerisinden büyük bir darbe gelecek ve yalnız kalacak ve bir daha da dışarı çıkmamak üzere kendi evine gidecek mi? O olmadı. Tarihte en fazla oy almış dediğin gibi ikinci başkan adayı oldu. Birincisi zaten Biden seçildi. Bu kadar kötü mücadeleye, salgınla bu kadar kötü politikalar üretmesine rağmen seçilmiş olması... Ama seçilmiş olması derken başkanlığa değil, birçok işte sarkaç eyaletlerde hala seçilmiş olması, Florida'da 3-4 puan fark atması şunu bana anlattı. Eğer bu adam biraz daha dikkatli olsaydı, mesela Arizona dedin, Arizona'da McCain'i öldükten sonra dahi McCain gibi bir senatörle, Amerika'nın en kıdemli senatörlerinden 40 yıldır aile olarak da Amerika'da tanınan, Vietnam'da işte esir düşen bir isim. Bu kadar saygıdeğer bir adamla Arizona senatörüydü ve kanser olduktan sonra dahi kavga etmeye başladı. Hatta hayatını kaybettikten sonra dahi hakaret etmeye devam etti ve o Arizona'yı 11-12 bin oyla kaybetti. İşte Michigan'da Michigan eyaleti valisi, Demokrat vali hakkında kaçırma iddialarından dolayı birkaç sağcı militan yakalandı ve ondan sonra dahi Michigan'a saldırmaya devam etti ve Michigan'da kaybetti. İşte salgınla mücadelede biraz daha eli ayağı düzgün bir politika izlemiş olsa, biraz daha işte maske konusunda, yani buna benzer çok böyle ayrıntılarda biraz daha dikkat etmiş olsa bu seçimi kazanacaktı. Çünkü bakıyoruz işte haftalardır konuştuğumuz Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, bu dört eyalette iki adayın arasındaki fark 100 bin kişi. Ve Pennsylvania'ya çıkar. Çünkü o üç eyaleti düşünelim. Arizona, Georgia ve Wisconsin'da iki aday arasındaki fark 50 bin kişi kadar. Yani biraz daha azıcık bütün bu eksikliklerine rağmen Trump bu seçimi kazanmış olabilirdi. Ve şu anda biz Trump'ı konuşuyor olabilirdik. Trump'ın ikinci dönemini konuşuyor olabilirdik.
Şunu soracağım. Bu çok yakın, evet. Oylar. Bu 4 sene önce Clinton'la da bu kadar yakındı ve Clinton bu kadar az farkla kaybetmişti.
Evet.
Yani esasında Clinton'ın seçim kampanyasında salınacak eyaletlerde kilit konuşmalar yapmamasıyla Trump'ın başkanlığı döneminde kimi konularda dikkatli olmaması arasında bir benzerlikten söz edebilir miyiz?
Yani ikisinin de kendisine göre eksiklikleri vardı. Bunu bilemiyorum, bilebilecek miyiz? Herkesin bir teorisi olacak. Mesela son birkaç gündür işte anketçileri dinlemeye çalışıyorum. Çünkü yine anket konusunda 2016'yı kadar kötü olmasa da 2016'ya benzer bir büyük bir yani 8,5 puanda en son yapılan ortalamalarda, ki Real Clear Politics gibi böyle hem cumhuriyetçileri, hatta radikal demeyelim de biraz daha marjinal cumhuriyetçi anketleri dahi içine aldığı için eleştirilen RCP denen sitede son günün farkı 8,5 puandı. Şimdi 4,5 puan oldu. İşte Wisconsin'da ortalama 8-9 puan görünüyordu. %0,3 mü, öyle bir şey oldu. İşte Michigan'da farklı anketler geliyordu ama Florida'da Biden 0,89 en son günü ortalamasında önde görünüyordu. 3 puan farkla kaybetti. Bu muhasebeler yapılmaya devam ediyor anketçiler tarafından. Anketçiler şu anda 2016'ya benzer bir şekilde birçok teori var yalnız. Yani hala data gelmiş değil. Ben şimdi burada yaklaşık 20 tane üzerinde konuşulan teoriyi söyleyebilirim. Mesela bir tanesi, bu salgın döneminde demokratlar daha çok evinde kaldığı için ve cumhuriyetçiler dışarıya, lokantaya, arkadaşlarına veya nereye gidiyorlarsa gittikleri için anket telefonlarına daha çok demokratlar cevap verdi deniyor mesela. Bu en çok konuşulan anket teorilerden bir tanesi. Bu salgının bu şekilde bir etkisi olacak mı, olmayacak mı? Yani tam olarak Clinton'ın neden kaybettiği konusunda işte aşağı yukarı 3-5 tane neden sayılabiliyor 4 yıl sonra baktığımızda. Sanırım bizim birkaç da aya daha ihtiyacımız var. Neden Trump bu kadar az farkla kaybetti ve nerelerde hata yaptı? Yani biz işte virüse yakalandığı gün, Ekim'in ilk haftası, birinci günü veya Bu iş koptu gibi bakıyorduk hatırlarsan. 10 puan falan olmuştu aradaki fark, yeniden yükselmişti. Ama demek ki arada 10 puan yokmuş. Yani arada her ne kadar Amerika çapında 3-4 puan olsa da önemli olan işte Arizona, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia gibi yaklaşık 10 tane eyalette bu seçimi kararı veren daha önceki Clinton seçiminde 200, 150-200 bin kişi 350 milyon, 375 milyon herhalde nüfusu şu anda Amerika'nın ülkenin kaderine bir anlamda kendi oylarıyla yön veriyorlar.
Ya biz bunu ama senle daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Şunu diyorduk. Trump kazanabilir. Anketlerde özellikle salınacak eyaletlerde 3-4 puan dahi Biden'ın önde olması bir şeyi net göstermez. Aynısını Clinton döneminde de Clinton seçimlerinde de yaşamıştık. Yani buralarda Trump gelebilir. Çünkü bu 3-4 puan çok değişken bir şey. Son seçimde bunu görmüştük diye biz bunun uyarılarını söylemiştik. Bu kayıtlarda var. Ben şimdi başka bir noktaya geleceğim. Bir tane soru var bu arada. Oy sayımı devam ediyor mu diye. Oy sayımı bitti. Yeniden sayımlar var. Yanılmıyorsam yeniden sayımlar olacak. Ama Amerikan medyası pek çok kişi Joe Biden'ın kazandığını kabul ediyor. Hatta Trump gönülsüz olarak ilk defa hile yaptı. Kazandılar ama hile yaptılar gibi bir söylemdeydi. Şimdi öncelikle çok konuşulan bir şey var. Türkiye'de özellikle çok söz edildi. Amerikan Genelkurmay darbe yapabilir mi? Bu seçim sonuçları kesinleşmedi. Ya da Trump'ın arkasında yer alabilir mi? Çünkü Cumhuriyetçiler hani daha güvenlikçi ve Amerikan Genelkurmay Başkanı şöyle bir söz etti. Bize çok ilgi gelecek. Biz ne bir başkanın, ne bir diktatörün, ne bir tiranın arkasındayız. Biz anayasaya yemin ettik. Anayasayı korumak üzere hareket ederiz. Bununla ilgili yani bir kere Amerika'da şunu görüyoruz. Hani Genelkurmay Başkanı kim olursa olsun Türkiye'deki gibi sürekli karacı olacak gibi bir tahammül de yok. Dedikleri basit. Biz anayasaya karşı sorumluyuz. Anayasa bize seçimlerden sonra hani ne gerekiyor ya da görev tanımımız ne onu belirlemiş. Ona göre hareket ederiz. Ama bütün bunlara karşı Trump'ın da hala bir direnme, çok giderek azalsa da direnme durumu var. Ben sana şey soracağım. Bu Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir, iki, Trump hala bırakmaya yanaşmıyor Beyaz Evi, Beyaz Sarayı. Bunun için sence Cumhuriyetçiler artık biraz daha seslerini yükseltirler mi? Yoksa Trump başka bir yolla gideceğini kabul eder mi?
Şimdi öncelikle ilk sorudan başlayalım. Dediğin gibi sayımlar bitti ama bazı eyaletlerde yeniden sayım devam ediyor. Mesela Georgia'da zaten aradaki fark 12-13 binde en son sanırım. %0,5'in altında olduğu zaman otomatik yeniden sayıma gittiği için orada yeniden sayılıyor. Hangi gün belli olacak açıkçası bilmiyorum yeniden sayım. Fakat Pennsylvania, Georgia ve Arizona'da ayrıca Trump'ın açtığı davalar devam ediyor. Michigan'da da devam ediyor gerçi. Bunlarla ilgili Trump'ın davaları şimdiye kadar sürekli çeşitli mahkemeler tarafından düşürülüyor. Yeterli görünmüyor. Kanıtı yeterli görünmüyor. Mesela Trump'ın kendisi tweet atıyor, bu seçim çalındı, işte hile var diye. Ama kendi avukatı Arizona'da, bugün de bir tweetini paylaşmıştım. Arizona'da yargıcın karşısında biz herhangi bir dolandırıcılık, hile ileri sürmüyoruz. Da iyi niyetle yapılmış hatalar var. Hatalar olmuş olabilir, bunlarla ilgili itirazımız var diyor. İşte Pennsylvania'da haftalardır ileri sürdükleri oy sayım merkezlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin gözlemcilerine yeteri kadar işte yakınlaşmasına izin vermeme iddiasından vazgeçtiler. Bu şekilde talepleri azalıyor ama yeni mahkemeler açıyorlar, yeni davalar açıyorlar. Zaten Trump'ı bilenler Trump'ın her konuda, her işte hayatı boyunca mahkemeleri bu şekilde kullandığını ifade ediyorlar. Yani kendi iş dünyası, iş adamı zamanında da, iş insanlığından siyasete geçtiğinde de değişmiyor. Gazetecileri davalarla korkutuyor. Bir avukat ordusu var etrafında. Biraz da ondan dolayı birçok insan buna girmeyeceğiz bugün. Çok uzun bir konu çünkü de. Yani Trump 2024'te yeniden işte aday olur mu? Aday olamaz çünkü çok dava açılacak. Ama bu adam hayatı boyunca davalarla, yani kendisini bildiği bileli davalarda, avukatlarda, işte dediğim gibi mesela Rusya soruşturması açıldığında aynı şekilde bu kez FBI üstüne çökecek. 18 tane mi 16 tane mi ne savcı bu adamın geçmişini didik didik etti. Yani Trump'ın bence hala bazı taraflarca hafif görüldüğünü zannediyorum. Ondan dolayı o konu başka bir konu ama şu an itibariyle davalar sürüyor. Evet.
Yarar var. Trump kampanyası Cumhuriyetçi Partililere hala mailler ve telefon mesajları giderek seçimler çalındı, biz bunlarla ilgili dava açacağız, yeniden sayımlar için uğraşıyoruz, kampanyaya destek verin, bağış yapın gibi mailler ve cep telefonları mesajları gidiyor. Yani Donald Trump'ın kampanyası bu davalar için hala para toplamaya, taraftarlarından para almaya ve onları seçimlerin düzgün bir şekilde yapılmadığı, oyların çalındığını ikna etmeye çalışıyor. Bunu da belirtmekte yarar var.
Evet, haklısın. Yani o gönderilen bahsettiğin e-maillerde para isteniyor bu davalar için. Çünkü Amerika'da özellikle çok pahalıdır bu dava süreçleri, avukatlar. Yaparken bir de altına da açıklama koyuyor. Göndereceğiniz, yapacağınız bu bağışın %60'ı Trump kampanyasının, seçim kampanyasının borçlarını ödemek üzerine kullanılacaktır diyor. O açıdan birçok insan Trump giderken de işte para toparlıyor diyor. Yani Trump'ın tabanı böyle fakir bir taban falan değil. Trump'ın Orta Amerika'daki tabanı gayet işte tarımla uğraşır olsun, başka konularda uğraşır olsun. Gayet iyi. Yani 50-100 doları çok rahat bağış yapabilecek. O şekilde Trump'a güvenen, seven 10 milyonlarca insan var ve bu para akmaya devam ediyor. Bu açıdan da Trump'ın bu dava hile retoriğin kendisine maddi açıdan da yardımı var. Eğer ikinci günü bu seçimi kaybettim deseydi mesela, ikinci gününden bugüne kadar toplanan 10 milyonlarca dolar parası olmayacaktı. Yani gayet bir iş insanı için, özellikle Trump gibi bir adam için normal görmek lazım. Trump hala gitmiyor, gitmeyeceğini söylüyor. Trump'ın yetkileri halen karşı koyuyor. Ama bununla mesela Cumhuriyetçi senatörler hala Biden'ı şu ana kadar tebrik etmiyorlar. Sadece işte Mitt Romney gibi, Susan Collins gibi zaten ılımlı ve Trump'a çok böyle biat etmeyen senatörlerin tebrik etmesi bir şey ifade etmiyor. Cumhuriyetçi partilerin diyebilirim ki %95'i hala Biden'ı kabul etmiş değil. Bu da Trump'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bugün Ohio valisi mesela, sanırım CNN'de, artık yavaş yavaş Biden'a yol vermek lazım gibi bir şey söyledi. Fox'tı zannediyorum. Hemen yarım saat sonra Trump tweet attı ve Ohio valilik yarışının, bir sonraki valilik yarışının herhalde 2022'de çok sıcak geçeceğini söyledi. Demek istediği, ben kim şu anki Ohio valisinin Mike DeWine zannederim karşısında rakip olursa ben ona destekleyeceğim demek. İşte Trump'ın Kongre, özellikle kongre seçimlerinde daha çok koltuk kaybetmesi beklenen kongre seçimlerinde, temsilciler meclisi seçiminde tam tersine yeni koltuklar kazanması, senatoda çok açık bir şekilde çoğunluğu kaybetmesi beklenirken şu anda 50 cumhuriyetçi 48 demokrat var ve Georgia'da yapılacak yeniden iki tane senato seçimi var. İki rakipte %50'nin altında oy aldığı için. Şimdi o rakiplerin Ocak ayının 5'inde yapacakları bir seçim daha var. Eğer onları ikisini de demokratlar kazanırsa o zaman işte senatoda çoğunluğa sahip
şöyle
olacaklar.
İstiyorsan, Georgia eyaletinin kendi kanunları gereği senatörlük yarışında yarışan adaylardan en azından birinin kullanılan oyların %50'sinden fazlasını alması gerekmekte. Başkanlık seçimi sırasında senato için kullanılan oylarda iki koltuk için yarışılıyordu. Hiçbir aday %50'yi geçen oy alamadığı için bu senato yarışı tekrarlanacak. Bu da 5 Ocak'ta yapılacak. Eğer demokratlar bu iki koltuğu da kazanırsa senatodaki, senato çoğunluğu 50-50 olacak. Bu durumda Amerikan yasaları gereği başkan yardımcısı Kamala Harris'in de bir oyu var senatoda. O oyunu kullanacak ve 51 demokratlar öne geçecek. Cumhuriyetçilerin bir veya iki sandalyeyi de kazanması durumunda temsilciler meclisi demokratlarda, senato cumhuriyetçilerde, başkanlık demokratlarda olacak. Bir nevi güçler ayrılığında bir güç dengesi olacak. Yani Biden'ın her yapacağına izin çıkmayacak, senatoda zorlayacaklar. Kısaca böyle bir şey söyleyebiliriz. Bir de çok ufak bir parantez ekleyeceğim. Ben senin dediğine katılmakla birlikte cumhuriyetçilerden çok azı Biden'ı kutladı, hala Trump'tan çekiniyorlar ama Joe Biden'ın geçen hafta, yani bu hafta başına kadar güvenlik briefingi alamaması. Çünkü Amerika'da bir başkan adayı seçildiği zaman koltuğa geçene kadarki sürede Amerika'nın kimi konularında, kimi düşmanlarıyla ilgili bilgilerde istihbarat bilgilendirmesi alıyor her gün. Başkan ve başkan yardımcısı. Joe Biden için bunu başlatmamıştı Donald Trump ve senatörler, Lindsey Graham dahil, Trump'ı çok aşırı şekilde destekleyen senatörler bile bu kabul edilemez, biz konuşacağız. Cuma günü itibariyle şey diyorlardı, Biden'ın artık istihbarat şeylerini almasını sağlayacağız diyorlardı. Bence bu kilit bir noktaydı. Yani açıktan destek vermeseler bile en azından Joe Biden'ın istihbarat briefingleri alması yönünde Trump'la konuşacağız, bu doğru değil demeleri, hem Joe Biden'ın kazandığını kendilerince söylemeleri, hem de bir nevi Trump'ı kızdırmayacak şekilde bir tebrikleri gibi gördüm ben onu.
Yo, haklısın. Ben az önce eklemen, yorumun iyi oldu. Yanlış bir intiba bırakmayalım izleyicilerde, dinleyicilere. Cumhuriyetçi Parti'nin %95'inin Biden'ın zaferini kutlamamış olması Biden'ın başkan olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu sadece ben bunu söylerken Trump'ın halen Cumhuriyetçi Parti üzerinde, üyeleri üzerinde başkanlığı kaybetmiş olmasına rağmen ne kadar etkili olduğunu anlatmak için iftimiz. Genelkurmay Başkanı'nın sözüne de geri döneceğim. Şu anki süreç Aralık'ın ikinci haftasında, sanırım ayın 14'ü oluyor, pazartesi veya ikinci haftası diyelim. İkinci haftasında bu bahsettiğimiz delegeler meclislerde, eyaletlerin meclislerinde seçilecek, ehliyet verilecek, otorite verilecek ve bu delegeler işte iki tanesi 538 tane toplam. Bu 538 delegenin en son yapılan seçimlere göre 306 tanesi Biden'a gidecek. İşte bu eyaletler içerisinde Trump'ın Arizona'da, Georgia'da ve Pennsylvania'da davalarına devam ediyor olması bu süreci işte son güne kadar ayakta tutmak ve para toplamak olarak görmek lazım. Bir taraftan da yani avukat mahkeme işin içine girdiği zaman cumhuriyetçiler tabii biraz daha ümitli oluyorlar. Her ne kadar sahada kanıtlar onların şu ana kadar lehine olmasa da, her ne kadar bu bahsettiğimiz 3 eyalette de açtıkları davaların çoğu kabul edilmese de birçok önemli avukat şirketi tabii temsil ediyor Trump'ları. Birçokları bu davaları bıraktı çünkü ortada kanıt yok. Ama bu tabii şu anda Amerika'da Türkiye'de 2013-2014 yıllarında başlayan bir komplo teorici paralel bir dünya var. Umarım bu konuyu da bir başka yayında konuşuruz beraber Ali. Amerika'da yükselen QAnon komplo teorici çevrelerin etkisi. Hatta şimdi
onu ayrıca evet konuşmak evet. lazım. Hani nasıl etkiliyor sosyal medyada bunlara bakış, yasaklanmaları, o ayrı bir video konusu olabilecek bir durum.
Evet, evet. Bunlar nedeniyle Trump zaten bir kült haline gelmiş durumda. Bu bahsettiğimiz komplo teorilerine göre ki az uz değil, milyonlarca, on milyonlarca kişi inanıyor bunlara artık. İşte Trump bu dönem seçilmeliydi. Yani peygamber gibi bakıyorlar, bir kült figür olarak baktıkları için inandıkları, etrafa yaydıkları komplo teorilerine göre bu kez Trump seçilecekti ve geldikten sonra da pedofili olan demokrat elitleri, globalist elitleri yakalayacak ve bunları tutuklayacaktı ve böylece şeytana karşı, ki Biden açıkça devil olarak, şeytan olarak tanımlanmaya başlandı ve Biden oğlunun da bu pedofili çetesinin başındaki çete başı olduğu gibi böyle giderek elleri ayakları tutan.
İşte bu koronavirüs nedeniyle hastaneye yatmadı. Bu Hollywood ve Washington'daki pedofil çeteye karşı operasyonda tutukların evet. listesini hazırlıyor hastanede diye bir teori evet. attılar ortaya.
Yani işte böyle bir taban şu anda kimisi dini nedenlerden dolayı, kimisi kültürel nedenlerden dolayı, kimisi eğitimsizlikten. Biliyoruz ki eğitimsiz, üniversite eğitimi olmayan Amerikalı beyazların çoğu Trump'a oy veriyor. Kimisi eğitimsizlikten, birçok yaşlı kesim işte Facebook'ta ve diğer yerlerde yalan, yanlış haberlerle doğruları ayırt edemediğinden dolayı mesela dün okuduğum başka bir çalışmada bu QAnon faaliyetlerinin, online faaliyetlerinin özellikle Arizona, Georgia ve North Carolina gibi sarkaç eyaletlerde diğer eyaletlere karşın 2-3 katı daha fazla konuşulduğu ve izlendiği, oraya daha fazla pompalandığı görülüyor. Ondan dolayı gayet stratejisi olan taktiklerle bezenmiş bir Trump vardı ve Trump yani şunu söylemek lazım. Biz burada her ne kadar aylardır konuşuyorsak ve anketlere göre işte Biden 8 puan önde, 10 puan önde, kazanma ihtimali %80, %90 gibi bakıyorsak da diğer tarafta paralel dünyada cumhuriyetçiler de işte farklı neden, az önce saydığımız farklı nedenlerden dolayı Trump'ın kazanacağını kesin gözle bakıyorlardı ve o kesin göz bir de dini motiflerle komplo teori veya komplo teorileriyle işlendiği ve güçlendiği için de bu insanlar hala gerçek dünyaya adım atamıyor, kabullenemiyor ve bunu aynen böyle bir fasit daire gibi alıyor Trump. Daha da çok kullanıyor. İşte tweetleriyle saldırmaya devam ediyor. Ama bir yasal süreç var. Şu an itibariyle senin bahsettiğin gibi Biden geçiş hükümeti de geleneksel olarak seçildiği günden veya bir iki günden itibaren özel istihbarat briefinglerini alır ve 2 ay sonra başlayacak başkanlığına hazırlanmaya başlardı. Bu kez öyle olmuyor. Ama yasal olarak da Biden'ın elinde herhangi bir güç yok. Bu güç ancak az önce bahsettiğimiz 270 delegenin Aralık ayının ikinci haftasında delege oylarını vermesiyle, ki şu anda 306 olarak görülüyor Biden. Trump da 306 tane delege kazanmış ama iki delege oy vermediği için 304 delegeyle koltuğuna oturmuştu. Şu anda şöyle diyebilirim, Trumpçılar iki tane ümitleri var. Ya bu mahkemelerden ardı ardına bütün bu eyaletlerde Arizona, Georgia ve Pennsylvania'da düşeş atacaklar ki kanıtlar şimdiye kadar bunu göstermiyor. Veya bu delegelerden bazıları Biden'a oy vermeyecek. Bunu da ciddi bir şekilde ümit ediyorlar. Trump'ın yetkilileri konuştuğunda geçen hafta hem Pompeo konuştu hem Navarro konuştu Beyaz Ev'den. İkisi de bu delegelere atıf yapıyor ve delegeler otursun seçsin ondan sonra bakalım. Yani buradan eğer seçmezlerse gibi. Yani şu dönem gerçekten kral çıplak.
Ben Trump'ı biraz tanıyorsam o delegelerin oy vermemesi için ya da kendisine oy vermesi için de bir arkadan bir işler yürüttüğünü düşünüyorum. Ama ben şunu da şu tarafa da gelmek istiyorum. Şimdi tweetini de attık. Trump'ın koltuğu bu kadar kolay bırakmaması, işte bunun için yargıyı kullanması dünyadaki diğer otokrat liderlere de bir örnek oluşturuyor gibi. Yani Trump'ın bu koltuğunu delicesine savunması ve bunu taraftarlarının da aynı hırsla bunu desteklemesi, ben şunu görüyorum, işte İstanbul Büyük Belediye seçimlerinde tekrarlanmıştı. Şimdi benzeri Türkiye'de olsa, yani şunu açıkça konuşalım, şimdi Türkiye'de AK Parti'nin kaybettiği bir seçim olsa, ardından Genelkurmay'ın böyle bir açıklama yapabileceğini düşünüyor muyuz? Biz işte kimseye bağlı değiliz, anayasaya bağlıyız. Ya da İşte kaybedenlerin tamam biz kaybettik artık yerimizi bırakıyoruz kolayca diyeceğine, yoksa Trump gibi Trump'tan öğrendikleri şekilde oylar çalındı, oylarda hile yapıldı, tekrar sayılacak, işte bu oylara bir daha bakalım mı gibi, sence hani bir örnek almışlar mıdır? Veya aynısı işte Belarus'ta yaşadık. Belarus'ta muhalefetin hani devlet kanalı dedi ki işte iktidar tekrardan kazandı. Muhalefet %10 civarı oy aldı. Sokaklarda binlerce, on binlerce insan var. Buna itiraz ediyor ama hala koltuk bırakılmıyor. Sanki Trump da buna benzer bir şey yapıyor ve dünyadaki diğer otokrat liderlere de hani bir şey veriyor, yol gösteriyor. Hani bakın böyle koltuğu kolayca vermeyebilirsiniz. Hani sizin ülkelerde bu işler belki daha kolaydır gibi, bana öyle geliyor.
Evet, öncelikle bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine benzettim. Biliyorsun Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz hafta bir online konferansa katıldı ve de dejavu görüyor gibi oluyorum dedi. 30 dakikayı aşan İngilizce verdiği benim şahsen şaşırdığım ve sevindiğim nihayetinde bir yeni bir siyasetçi nihayet yeniden İngilizce konuşmaya başladı. Orada aslında başka bir yayın konusu da Türkiye'deki Cumhuriyetçi CHP ile Amerika'daki Demokrat Parti'nin giderek birbirine benzemesi ve de Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti ile de
birlikte yapılacak bir program gibi biraz.
Evet, bu Guardian'da ve birçok yerde bunlarla ilgili analizler de çıktı. Trump'ın Erdoğan'a benzemesi, daha doğrusu aynı dalgada olmasıyla paralel bir şekilde Trump'ın Amerika Cumhuriyetçi Parti'yi AKP'ye benzer bir hale dönüştürüyor olması. Yani tesadüfe bakın, geçtiğimiz hafta Trump'ın oğlunun ve oğlunun kız arkadaşının Cumhuriyetçi Parti liderliğine soyunduğu üzerine haberler çıktı mesela. Bu olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Trump'lar daha fazla ağırlığını hissettirecek mi Cumhuriyetçi Parti'ye? Çünkü çok popülerler ve Amerika'da da zaten siyasetçilerin halk tarafından seçildiği için bir parti delegesi değil, halka gidiyor. Halktan destek alıp tekrar geliyor. Kolay bir süreç olmayacak bu açıdan. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine benzetmesi, o zaman olan şeylerin aynısının Amerika'da olduğunu söylüyor olması, popülist liderlere çok ciddi popülist liderliğe ve liderlere karşı manifesto niteliğinde işte onun radikal sevgi denilen karşımızdakine düşman görmeyelim vesaire. Bu Biden'ın konuşmalarını, yani bu iki taraf giderek birbirine gerçekten benzemeye devam ediyor. Bu Türkiye'deki CHP açısından da bence sevindirici bir olay. Çünkü Trump sonrası Biden'a işte tebrik göndermesi Kılıçdaroğlu'nun ve onun da gayet hızlı davranması ve sonunda da doğru çıkmış olması en azından Washington'ı artık CHP'nin AKP'den daha iyi okuduğunu gösteriyor. Her ne nedenle olursa olsun. Ben Genelkurmay Başkanı'nın lafı. Şimdi şöyle bir durum var. Son iki hafta içerisinde Trump Savunma Bakanlığı'ndan ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan işte Savunma Bakanı'nı kovdu. Onu kovduğu gibi onun yardımcılarını da kovdu ve onun yerine Trump'a çok yakın bazı isimleri atadı. Ondan sonra Genelkurmay Başkanı biz yönetenlere değil anayasaya bağlıyız konuşmasıyla ortaya çıktı. Ondan dolayı hani Türkiye'de yani şu an çok kritik bir dönemdeyiz. Bir topal ördek başkan var ama tam bir başkan güçleri var. İstediğini kovuyor, istediğini alıyor. Böyle bir şey de Amerika tarihinde böyle bir başkan yaşanmadı. Bu açıdan da normalde iyi niyete, devlet adamlığına, terbiyeye güvenen, bunun üstüne bina edilmiş bir geçiş süreci olduğunu biz şimdi daha yakından görüyoruz olanları görünce. Şimdi bütün bu kurallara uymayan kaybettiğine de en azından retorik olarak kabul etmeyen bir başkan ortaya çıkınca sistem bir anlamda kral çırılçıplak. Yani şu anda Trump'ın dediğimiz gibi daha çok insan atayıp bütün sistemi kontrol etmesi, yani filmlerde, Hollywood filmlerinde oluyor gibi bir darbe, zaten bazıları darbe olarak tanımlıyor şu anki durumu, yapmasının önündeki en büyük engel Trump'ın böyle yetişmiş bir kadroya sahip olmaması. Yetişmiş bir kadrosu olsa demokratlar kadar, mesela işte devlet adamları, savunma bakanlığında daha alt kadrolarda veya asker içerisinde böyle kendi bağlantıları olan yüksek generaller falan olsa bunun devamı gelir. Ama şu an yani bu savunma bakanlığındaki en kıdemli 2-3 katmanı işten atmış olsa da bunların yerine böyle yeniden bir ekip kurup o ekiple Amerika'daki gücü elden bırakmıyorum deme ihtimali düşük. Ama ne yapmaya çalışıyor? Herkes işte Pompeo bir taraftan 2022 yılındaki senato yarışına, senatoya yeniden büyük ihtimalle aday olacak. Onun için hazırlık yapıyor. İşte Trump ne yapıyor? 2024 hem bir taraftan para topluyor, bir taraftan da işte 2024'de kendisini hazırlıyor vesaire. Herkes
sadece değil, 2024'de en kötü ihtimal Ivanka'yı hazırlıyor. İşte senin de evet, dediğin Cumhuriyetçi Parti'nin başına oğlu. Yani bu siyaset olayında kendisi olmasa da, kendisi arka planda kalsa da ailesini bir tarafta hazırlamaya çalışıyor. Buna ek olarak demin söylediğinle ilgili, esasında Amerika'da anayasa hukuku derslerinde çok tartışılan bir konuydu. Çünkü başkanın güçleri esasında çok fazla. Bugüne kadar hiçbir başkan kullanmadı. Hatta işte Obama bir yıl boyunca yüksek mahkeme yargıcı atamadı, senatoya saygısından falan. Hep şey denirdi. Yani başkanın çok fazla gücü var. Başkan bu güçlerini suistimal etmek istese veya bunlardan yararlanıp bir şekilde kullanmak istese önünde nasıl engeller var? Ve bir engel olmadığı, fakat Amerika'nın kurucu babaları diye tabir edilen, founding father olarak tabir edilen o kesimin, ilk Amerika'yı kuranlar işte Jefferson'lar, Adams'lar, Washington'ların başkanın iyi niyetli olacağı, başkanın işte saygılı ve düzgün biri olacağı, bu yüzden hani onu da çok denetlemeye gerek olmadı. Çünkü Amerikan halkının her zaman en şeyli böyle özellikleri iyi kişi seçeceğini olan inançlıydı. Fakat şimdi bunun öyle olmadığı, bazı şeylerin de değişmesi gerektiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama hani bizim daha önceki yüksek mahkeme ile ilgili konuştuğumuz videolarda dediğimiz gibi Amerika'da böyle değişimleri yapmak çok uzun zaman süren. O yüzden bu arada selamlar kendisine.
Gördünüz mü? Ben de iteliyordum bir taraftan.
yani bu Amerikan başkanının kolay kolay güçlerini dengeleyecek veya denetleyecek bir kurumun yapılması da zor ama Trump bunun gerektiğini de çok güzel gösterdi. Bir de kısa bir açıklama. Topal ördek Amerika'da seçimi kaybeden ya da Beyaz Ev'den ayrılacak başkanın o ayrılmadan önceki 2,5 aylık süresine verilen zaman dilimi, yani burada Trump'a karşı bir hakaret yok, yanlış anlaşılmasın. Amerikalıların kendilerinin dediği topal ördek diye bir dönem var. Çünkü Joe Biden direkt kazanır kazanmaz seçime başlayamıyor. Senin bunun neyine karşı çıkmak istediler arkadaşlar.
Evet.
Joe Biden'ın Ocak ayında o zamana kadar bu Trump'ın şeyi devam edecek ve mesela Pentagon'da atadığı kişileri geçici olarak atadı. Yani vekaleten başkanlıklara veya o görevleri atadı. Bu yüzden Senato'nun onayını almasına gerek kalmadı. Çünkü şu an atadığı kişiler daha önce Senato'dan reddedildi. Bu kişiler işte Barack Obama'ya, bir önceki başkanına terörist dediler. Müslümanlara karşı çok hoş olmayan sözlerde bulundular. Bu sebepten hani Trump bu kişileri aldı göreve, fakat onları da Senato oylamasına gerek kalmadan tamamen vekaleten atadığı için. Bu arada izleyicilerimiz senin bu durumunun daha hoş olduğunu söylüyorlar. Bence de esas gerçek anlamda yayın böyle olmalı. Yakında
Evet,
CNN'de
bu bizim
esas
karar.
görebiliriz böyle.
Okay.
Ama dediğin çok önemli. Yani CHP ile Demokrat Parti'nin, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ile AK Parti'nin giderek benzeştiği, fakat Demokrat Parti'nin de çok bir politika üretemediği bu popülist söylemler karşısında, hani işte Biden'ı görüyoruz, bir şey yapamadığı, artık onların da bir genç politikacılarla biraz daha sert, biraz daha Trump'vari hareketler yapması gerekecek gibi.
Evet, Biden tabii yani seçimin artık elinde olacağını ve buradan dönüş olmadığını düşünüyor. Ben açıkçası şu dönemde popülistlerin bu kadar gücünün olduğu, hala popülizm dalgasının ortasında olduğumuz bir dönemde bu devredilmeden, başkanlık devredilmeden ben gücün devredileceğine inanmayacağım. Son dakikaya kadar asılmaya devam edecekler ve asılmaya devam ediyorlar. En azından önümüzde bir ay var. Bu bir ay içerisinde dediğimiz gibi Aralık ayının ikinci haftasında delegelerin karar vermesiyle biz artık daha somut bir şekilde Biden başkanlığını ve Biden döneminde Türkiye ilişkilerini konuşmuş olacağız. Bu 4 ay boyunca, seçim öncesi 4 ay ve şimdi seçim sonrası ta o protestolardan, George Floyd protestoların ortasında, Temmuz ayın başında başlamıştık. Açıkçası biz hiçbir zaman birçok başkalarının birçok haklı sebeplerle Biden'ın rahat kazanacağı ve Trump'ın kazanmasının mümkün olmayacağı teorisine güvenmedik ve her zaman için Trump'ın, her ne kadar anketlerin gerisinde geliyor olsa da, en son hafta itibariyle herhalde dörtte bir, en azından dörtte bir kazanma ihtimali olarak konuşuyorduk. Amerika'da yine 150 bin kişi bütün bir ülkenin kaderine karar verdi. Seçim sistemi yanlış veya adaletsiz, ama bu sistem değişmesi neredeyse imkansız. Hele hele bu şekilde demokratların güçlü bir dalga ile gelmediği bir dönemde artık istedikleri büyük reformları yapamayacaklar. Ve bu tabii böyle bir, şimdiden 2024'ü konuşmamaya çalışıyorum ben sürekli ve konuşmamakta ısrar edeceğim. En azından 1-2 yıl bu seçimi konuşmak lazım ve Biden, ama bir taraftan da çok güçlü gelmediği için demokratlar ve çok güçlü sonuçlar doğuramayacakları için, hele hele senato cumhuriyetçilerde kalırsa, bu kez 2022'de ve 24'te cumhuriyetçilerin yeniden geri dönüşünü görebiliriz. Tabii Biden'ın bir de yaş sorunu var. Bir sonraki başkanlığa muhtemelen koşmayacağı için. Neyse, bir sonraki başkanlığı konuşmak için erken. Bir Amerika seçim maratonu sona erdi. Beklediğimizden de daha yakın bir şekilde. Hala yeni başkan görevine başlamış değil. Bir ay boyunca gözlemeye devam edeceğiz. Delegelerle birlikte artık gerçek inmiş olacak. Ve ondan sonra yeni Trump yönetimini konuşmaya başlayacağız. Yeni Biden yönetimini konuşmaya başlayacağız. Trump'ın tabanını, gücünü tekrar gördük. Ve Amerika'nın geleceği açına, geleceği açısından işte komplo teorilerinin, yalan haberin daha da etkin hale gelmesi, daha kabul görür hale gelmesi, bir strateji ve taktik olarak kullanılması, bütün bunlar Amerika'nın yakın geleceği açına, yakın geleceği adına pek iyi ışıklar, umut ışıkları değil açıkçası. Ondan dolayı bu seçim böyle, hani vardır ya, yeni gelen, yeni gençler, demokrat, şöyle böyle, o demokratlar büyüdükçe cumhuriyetçileşiyorlar. Yani Trump gibi pozitif ve negatif yönleri olan bir başkan neredeyse yeniden seçiliyordu.
Bir soru geldi. Dediğinle çok alakalı, onu soralım. Demokratların geleceği corporate kanatta değil, progresivlerde, bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte tam da senin cevap verdiğin.
Evet. Bunun bir alt sorusu, işte Bernie Sanders kazansaydı ne olurdu? Adaylı Biden yerine Bernie Sanders kazansa, veya bir sonraki 2024'te işte progresif kanat, merkez değil de, Biden gibi merkez değil de, progresif kanattan birisi. Fakat yani Biden gibi 40 yıldır Washington'da olan ve de merkezde oturan bir adayı dahi radikal diye suçladılar bir sebep bulup. Yani Bernie gibi bir insan olmuş olsa çok daha rahat bir şekilde sabah akşam sosyalizm geliyor, komünizm geliyor. Hele Trump gibi ve hele 2020 yılından yaşıyoruz. Facebook, sosyal medyada yalanın ve yanıltılmış dezenformasyonların çok rahatlıkla yayılabildiği, pompalandığı bir dönemde Sanders gibi progresif ama daha solda olan bir insanın kazanması daha zor olabilir bence. Yani bunlar sürekli tartışılan konular.
Şunu da belirtmek lazım. Bernie Sanders geçenlerde CNN'e de çıktı. Yani şu an pek çok yerde çalışma bakanı olmak istediğini, Joe Biden'ın çalışma bakanı olarak görev almak istediğini, işçilerin hakları ve durumları için bir şeyler yapmak isteğinde olduğunu söylüyor. Hatta sendika liderleriyle konuştu, Joe Biden'a baskı yapılmasını sağlamaya çalıştı. Bu arada Elizabeth Warren'ın da, yani progresif kanadın öndeki iki figürünün, Joe Biden kabinesinde yer almak için uğraştığı görülüyor. Fakat söylenen, Demokrat Parti içindekilerin bu ikiliye biz sizin bakanlığınızı söylememiz noktasında, sizin bakan olacağınızı belirtmemiz noktasında Georgia'yı kesinlikle kaybederiz. Ve ondan sonra da mesela Temsilciler Meclisi'nde de gerektiğinden az koltuk almamızın nedeni sizin söylemlerinizin öne çıkması ve Demokrat Parti'nin çok solda görünmesi, bu şekilde gösterilmesi oldu. Yani sizi bakanlıklara getirirsek senatoyu kaybederiz. Bundan sonraki süreçte de çok oy kaybederiz. Siz zaten
evet.
bize Temsilciler Meclisi'ne mal oldunuz. Hani biraz daha sessiz olun, biraz daha oturun. Değişimleri daha yavaş yapalım gibi bir söylem de var. Kaldı ki bence çok doğru. Gerçekten Bernie Sanders, evet bak başkan olmasını da isterdim. Çalışma Bakanı olmasını da isterdim. Ama Amerikan yapısını, Amerika'nın iç taraflarını da bildiğim için Bernie Sanders'ın başkanlığı, bakanlığa gelmesinde dahi Amerikalıların bir korkuya kapılıp direkt Senato'da mesela Georgia'da Cumhuriyetçilere oy vermesi mümkün. Çünkü bahsettiğimiz Amerika Barack Obama'nın 2008 seçimlerinde başkan olmasından önce acaba gizli terörist mi, siyahi bir adaya oy vermek ne kadar doğru, işte Demokrat Partili ama gerçekten bir demokrat, biraz daha bu farklı bir progresif kanattan görünüyor gibi söylemlerle ilk etapta hani Obama'ya o beyaz demokratlardan oy almak zor geliyordu. Ama sonrasında şunu fark ettiler. Obama esasında farklı bir tabanı yakaladı. Neydi onlar? Azınlıklar, gençler ve kadınlar. Obama'dan sonra tekrar bu grubu yakalayabilen bir başkan adayı çıkmadı. Bernie Sanders gençleri yakaladı ama azınlıklar ve kadınlardan özellikle Demokrat Partili kadınlardan aynı oranda oy alamadı. Yani ön seçimlerde. Keza Joe Biden'da azınlıklardan ve gençlerden aynı derecede bir grubu kendisine katamadı. Yani fazla oy almasının nedeni Joe Biden'ın karşısında Trump olması. Ama Trump olmasa bu kadar yüksek oy almazdı. Yani progresif kanadın öne geçmesinde dahi biraz Obama gibi esasında sandığa gitmeyen, çok oy kullanmayan kişilerin sandığa gelmesi veya şu an işte Florida'da da gördüğümüz gibi Trump'a oy veren kimi Latin Amerikalıların veya işte siyahilerin Demokrat Parti oy vermesini sağlaması gerekmekte. Böyle bir aday progresif kanat çıkarırsa o zaman olabilir. Diğer türlü oylar tekrardan Cumhuriyetçi Parti'ye gider. Çünkü bu Amerika'da özellikle İlhan'ın da bahsettiği gibi 2016'dan sonra Trump'ın politikalarıyla ortaya çıkan komplo teoricilerle çok daha zora girdi. Çünkü hakikaten Amerika'da daha böyle bir komplo teorici, daha milliyetçi, bunu üstelik de açıktan yapan kişiler ve gruplar var ve bu güç zehirlenmesi hoşlarına da gitti. Çünkü hani güç bizde, istediğimizde istediğimiz gibi davranıyoruz ve bir cezalandırma yok. Yani ırkçılığa karşı protestoda arabasıyla grubun içine girerek bir kişinin ölümüne neden olan kişiyi Amerikan başkanı suçlamadı. Ya da işte beyazların üstünlüğünü savunanlara karşı hiçbir zaman bir suçlayıcı açıklama yapmadı. Hatta İlhan sen de hatırlarsın Beyaz Saray'daki ilk toplantılarından birinde Musevi bir gazetecinin sorusunda işte sen bilmiyorsun sus gibi o Musevilere karşı bir hareket içerdiği de söylenen kimi şeylerde bulundu. Sonrasında işte İsrail yanlısı politikaları olduğu falan söylendi ama Trump her şekilde beyazların üstünlüğü ve ırkçılığı savunan grupları destekleyen ve bunlara uygun konuşmalar yapan ya da onların sloganlarını alan tweetler attı, konuşmalar yaptı. Böyle bir dönemden sonra progresif kanattan gelecek kişinin gerçekten o Amerika'daki azınlıkları, gençleri ve kadınları da yanına alması lazım. Diğer türlü bir dahaki seçim veya sonraki seçimlerde başarılı olma şansları çok yok. Çünkü iç kesimlerde o ırkçı denen damar Trump'la çok daha güçlenerek ortaya çıktı.
Evet, bu hafta Washington DC'ye de Trump taraftarları geldi. İşte seçim sonuçlarını protesto için. Bu taraftarların içerisinde de Proud Boys denilen işte ırkçı bir kesim vardı. Açık açık tişörtleriyle işte üzerinde isim yazan, Proud Boys yazan kabanlarıyla geldiler. Hani bu ırkçılık artık utanılacak bir aktiviteden, bir faaliyetten ziyade biraz daha böyle sen beni yanlış anlıyorsun, ben onu demiyorum falan. Ben siyahları ikinci sınıf insan olarak görmüyorum. Sadece diye başlayıp sadece ben şöyle diyorum gibi normalleştirdi. Hep birlikte bundan sonraki başkanlık seçiminde Trump'ın yeniden dirilip dirilmediğini birlikte göreceğiz. Dirilemeyeceği veya dirileceği konusunda çok sağlam argümanlar var. Hangisi doğru çıkacak göreceğiz. Ama Trump olmasa da bir sonraki başka bir popülist lider de gelebilir. Daha akıllı, daha laf söylemeyi bilen, susması gereken yerde susan bizim Erdoğan gibi. Yani popülist ama bir taraftan da halkın nabzını daha iyi tadabiliyor, tanıyabiliyor, tutabiliyor. Efendime söyleyeyim, gerektiği zaman susabiliyor, gerektiği zaman vesaire. Bu yani böyle bir nüanstan da yoksun bir liderdi. Diğer taraftan çok radikal bir taban oluşturdu ama birçok insanı da işte kaybetti. Her adayın gördüğümüz gibi getirileri ve götürüleri var. Burada herhalde başlasak Biden'ın götürülerini, eksi taraflarını konuşmaya başlasak bir saat devam eder ama pozitif yanlarıyla işte o yüzde işte o 5-6 eyalette, sarkaç eyaletteki 100 bin kişiye çevirebilmesi başkanlığı getirmiş oldu. Bundan da bu biraz da tehlikeli bu tabii Amerika için. Bundan sonraki başkanlar da yine yani 2016'nın neredeyse tamamen bir rövanşını oynadık. Tamamıyla aynı delege sayısı zaten, aynı eyaletler. Bir sonraki seçimde o zaman bir sonraki başkanlar yine aynı eyaletleri çevirmeye çalışacak. Tabii eğer Washington'da parçalı bir hükümet olur ve demokratlar bu 4 yıl içerisinde gösterebilecekleri, hem kendi tabanları için gösterebilecekleri bir zafer ortaya koymazlarsa, mesela Obama 2008 ile 2010 arasında geçirdiği sağlık sigortasıdır, bankaları kurtarmadır, birçok şey var, yasa var. Çünkü hem Senato hem Temsilciler Meclisi elindeydi. 2010'da Senato'yu kaybetti. Temsilciler Meclisi'ni kaybetti ve ondan sonra kalan 6 yılında Obama'nın yaptığı ilk 2 yılı kadar olmadı. Ondan dolayı böyle parçalı bir hükümet
zorlandı.
Bu şekilde parçalı bir hükümetle Biden gelirse en azından Trump tehlikesini yana koyabilecek, iteleyebilecekler 4 yıl boyunca ama Trump ve benzerleri sosyal medyanın etkisiyle etkilerini sürdürecek. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Bu dönemde 4-5 aydır takip eden izleyicilere, dinleyicilere ben tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ara ara özellikle mesela delege oturumunda, sayımında, kabine biraz daha oluştuğunda, işte yeni dönem başladığında, tabii bunun daha bir Türkiye bölümünü konuşmamız gerekiyor. Türkiye bölümüyle ilgili elimizde biraz daha fazla done olduğunda, kimlerin bölge politikalarını yöneteceği konusunda biraz daha done elimizde olduğunda biraz daha rahat konuşabileceğiz. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Ben bununla kapatayım. Bunu da defalarca konuştuk. Eğer Trump kazansa dedik ve dünyadaki diğer popülist liderlerle el ele verip bu 4 yıl boyunca demokrasilere kara kış yaşatacaktı. Washington'ı elinde tutan, Amerika'nın kaynaklarını elinde tutan, hele hele ikinci dönemini yaşayan, çok daha tecrübeli, kendi adamlarını bulan, çok daha hızlı bakanlıkları, istihbarat kurumlarını doldurabilecek bir Trump, ikinci dört yılında, ilk dört yılında gördüğümüz Trump'tan çok daha etkili bir Trump olacaktı. Ve de dediğimiz gibi işte Avrupa'dan Türkiye veya Orta Doğu'daki otoriter liderlerle demokrasilere kan kusturacaktı. Onun yerine Trump kaybetti. Trump'ın yerine gelen Biden bu otoriterlerden son 4 yılda uzattığı eli geri çekecek ve demokrasilere yönelecek. Hem Almanya'dan hem Fransa'dan, İngiltere'den gayet pozitif mesajlar geliyor. Böyle bir balayı yaşanacak bence. En azından Atlantik, transatlantik ilişkilerinde Amerika ve Avrupa Birliği arasında ve bu yaşanırken Erdoğan'a karşı da geçen hafta Michael Carpenter, Biden yönetiminde görev alması beklenen ve şu anda Biden merkezinin de direktörü Michael Carpenter'ın verdiği bir konuşmada çok önemli şeyler söyledi ve de Avrupa Birliği ile ortak bir şekilde Erdoğan'a karşı hareket edilmesi gerektiğini, bu tamamıyla Avrupa Birliği'nde de Brüksel'de de aynı görüş var. Ondan dolayı hem Türkiye'deki otoriterler için hem de bölgemizdeki dünyanın farklı yerlerdeki otoriterler için iyi bir 4 yıl olmayacak. Bu 4 yılda eğer yaşamaya devam ederlerse belki 2024 yılında yeniden sevdikleri, kavuşmak istedikleri bir popüliste yeniden ulaşırlar ama şimdiden 2024'ü değil de önümüzdeki yıl itibariyle artık salgının da bitmesiyle aşılar da geliyor malum. 3-5 aya kadar etkisi görülecek artık dünyada anlaşıldığı kadarıyla. Artık yeni bir dünyaya 2021 yılında Biden'ın söz verdiği demokrasilerin toplanacağı bir zirveyle Erdoğan'ın da bazı ödemesi gereken faturalar olacak. Bunları artık zamanı geldikçe ve olaylar olgunlaştıkça takip etmeye ve yorumlamaya devam edeceğiz.
Evet, bu arada yayınımızın başında işte Georgia'da ve Arizona'da Joe Biden'ın kazanmasının etkilerini konuştuk. Sorular var ama biz bu soruların bir kısmını cevapladık. Joe Biden istihbarat briefingleri alıyor. Bununla ilgili gelişmeleri açıklamıştık yayının başında. Biz 4 aydır Amerikan seçimlerinde ne olacak, neler olabilir gibi konuları ele aldık. Her zaman Trump'ın kazanabileceği ve bu anketlerde aradaki fark açılıyor görünse de çok da inanmamak gerektiğini belirtmiştik. Bundan sonra da yayınlar devam edecek. Bu kadar sıklıkla olmasa da kabine belirttikçe, işte ilan dediği gibi temsilciler oylarını kullandığında veya Trump herhangi bir çıkış yaptığında ve en son olarak da Joe Biden'ın yeminiyle devam edeceğiz. O zamana kadar bizi YouTube'dan videolarımızı izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız bir canlı yayınlarımızda o sırada size uygulamalardan sinyaller gelecektir. Ayrıca yorum yazabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Ahval'in Twitter veya Facebook hesabından bizi takip edebilirsiniz. Paylaştığımız linklerle Ahval'in haberlerini okuyabilirsiniz. Yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Yapılan röportajları okuyabilirsiniz. Bunun dışında cep telefonunuz Android veya Apple olması önemli değil. Her ikisinin de uygulama merkezinde Ahval'in uygulamasını indirirseniz haberlere sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca newsletter dediğimiz her sabah mailinize gelen bir gün o günün önemli haberlerini içeren bir basın bültenini alabilirsiniz. Yani haberlere ve yorumlara Ahval'den ulaşabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken üye olmak, YouTube kanalımıza, newsletterimize, Twitter adresimize, Facebook adresimize, buradan gelecek uyarılarla, buradan gelecek sosyal medya mesajlarıyla bize yazdıklarımızı, söylediklerimizi dinleyip okuyabilirsiniz. Bütün izleyicilerimize, bize soru soranlara, bizi dinleyenlere, herkese çok teşekkür ederiz. Gelecek programlarda görüşmek üzere diyorum. İyi geceler, iyi öğlenler, nereden izliyorsanız.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.